أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Gülistan'ı 11. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Şu anda sizlere hitap ederken içim kıpır kıpır diyerek başlayayım söze. Niçin diyeceksiniz? Elhamdülillah çok duyarlı bir dinleyici kitlemiz var. Çok kıymetli, çok duyarlı kardeşlerimiz, hocalarımız, abilerimiz var. Elhamdülillah. Efendim ben bu sohbete bir hatayı tasih, o hatayı hatırlatanlara teşekkür, Cenab-ı Hakk'a tevbe istiğfar ve sizlere de özür şeklinde bir giriş yapmak istiyorum. Geçen haftaki sunumumda Ahzab suresinin 30. ayeti kerimesini okurken sizlere çekilmemesi gereken bir harfi farklı çekerek mana değişikliği meydana gelmiş. Ben farkında değilim. İki defa üstelik bu ifadeyi kullanmışım. Sohbeti bitirir bitirmez hemen telefonlar geldi. Çok kıymetli hocalarımız, abilerimiz sağ olsun aradılar. Onlara cevap verdikten sonra da radyodan bir telefon geldi. Hocam işte dinleyiciler şöyle şeyi soruyorlar böyle böyle diye. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammedun eba ehedin. Ben aba ehedin demişim. İki defa üstelik. Ma kana Muhammedun eba ehedin min ricalikum velakin Resulallah ve khatemen nebiyyin. وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْنِ عَل۪يمًا Hepimizin ezbere bildiği ayeti kerime. Normalde niçin öyle aba dedim bilmiyorum. Ama öyle ifade etmişim. Sonra ben de sisteme girdim baktım o şekilde. Şimdi tabi Allah'ın kelamı yanlış okunmaması gerekiyor. اَبَا اَحَدٍ diyeceğine aba اَحَدٍ deme hatasında bulunmuşuz. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'a tevbe istiğfar ediyor. Affımı Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Yine bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve o günden bugüne bize bu vahiy getiren bütün İslam büyüklere de efendim salatlarımı, selamlarımı ve özürlerimi iletmek istiyorum. Ve hususi olarak da. Elhamdülillah. Hata bile yapma lüksümüz yok çok şükür. Bu çok güzel bir şey. Arkadaşlar Allah hepsine razı olsun. Yani hata yapsak hemen düzeltiyorlar. Hazreti Ömer'in işte kılıç sıyırarak örnek verildiği gibi o döneme ait. Bu hatamdan dolayı da siz kıymetli dinleyenlerimden özür diliyorum. Arkasından da bize bu hatamızı hatırlatan çok kıymetli büyüklerime, kardeşlerime, hocalarıma çok teşekkür ediyorum. İster direkt bana hatırlatarak isterse radyoyu arayarak orası bana bilgi verdi. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Allah'ıma çok şükür, şükür ki bir küçük gibi görünse de hatayı böyle hemen uyaran kardeşlerimiz var. Muhakkak ki birçok kişi buradaki hatayı görmüştür. Fakat edeben söyleyememiştir. O kardeşlerimize de hatırlatıyorum. Kim olursa olsun konuşan, sunan kişi hatadır. büyüğe küçüğe bakılmaksızın hatanın uygun bir lisanla hatırlatılması gerekiyor. Şu ana kadar beni arayan kardeşlerimiz ve radyoyu arayan kardeşlerimiz gerçekten usulünce, adabınca hatırlatmışlar. Tekrar tekrar çokça teşekkür ediyorum bu kardeşlerime. Demek ki yanlış yapamayacağız. Elhamdülillah bizi yanlışa düşürmeyen, takip eden kardeşlerimiz var. Birkaç sene önce de Hazreti Musab bin Umer'i sizlerle paylaşırken işte Medine'ye Resulullah bir sahabe gönderecek sahabe istedi. Böyle konuşma esnasında efendim yetişmiş bir eleman istediler deyimini kullanmıştım. Eleman kelimesine takılmış bir dinleyici kardeşim, Allah ondan da kat be kat razı olsun, hemen radyoyu arayıp uyarmış. Hocaya söyle efendim, bu sahabedir, sahabeye eleman denmez. Benim kastım başkaydı. Ama açtım baktım, ben de eleman kelimesini yazmışım o şekilde. O kardeşimizin uyarısı sebebiyle biz o kelimeyi çıkardık. Ben zaten eğer farkındaysanız kavramlara, kelimelere dikkat ederim. Sahabe konuşuyoruz. Yani paylaşmaya çalıştığımız sıradan insanlar değil, Resulullah Aleyhisselam'ın can yoldaşları. Elbette hepimizin değeri bunlar. Hata da etsek zaten kasıt yapıldığı an çok daha sert tepki gerekiyor. Ama hata yapıldığı anlaşıldı. Kardeşlerimiz, Allah hepinizden razı olsun, hata karşısında sessiz suskun kalmadınız. Ya bir şey olmaz, ayıp olur demediniz. Hem beni hem radyoyu arayarak efendim böyle bir hatamızı düzeltmemize vesile oldunuz efendim. Şimdi siz bunu böyle yapınca benim de aklıma bir ayeti kerimeyi paylaşmak istiyorum. Yani bununla ilgili sonra konuma inşallah devam edeceğim. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak Tevbe suresinin 119. ayeti kerimesinde yani çok farklı bir emir verir bize. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûnû ma'assâdiqîn. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, sakının, ittika edin ve takva sahipleriyle, yani sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraberlik tavsiye değil, emirdir. Elhamdülillah, sadık bir kuruluşun, sadık radyonun, sadık ve sadıka sıddıka dinleyicileri. Allah hepinizden razı olsun. İşte bu güzel beraberlik, sadık böyle bir şeydir. Kardeşini yanlışta bırakmaz. Hataya öyle kolay göz yummaz. Tek tek şahsi hatalarımızda birbirimizi hoş görürüz. Ama hele bir ayette Allah muhafaza yanlış okunuyorsa muhakkak düzeltilmesi gerekiyor. Ben bu vesileyle tekrar tekrar bu çok değerli eli öpülesi kardeşlerime, hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Böyle hatalar olunca muhakkak uyarılmak istiyorum. Şahsım da aranabilirim. Radyo vasıtası da olabilir. Din Allah'ın dini, kul Allah'ın kulu. Yanlış, eksik yaparız ama biz görevimiz kardeşlerimizi yanlışta, kusurda terk etmek değil, onları düzeltmek. Allah razı olsun hepinizden. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz vesilesiyle yani şimdi 11. bölümden inşallah kaldığımız yerden efendim devam ediyorum. Biliyorsunuz çokça hadise yaşandı ki 11. bölümdeyiz. Yaşanan olayları ve metin ve meal olarak da ayet-i kerimeleri gördük. Ayette şimdi örnek verdim zaten. Şimdi yani biraz üst düzey deyimle akademik olarak, ilmi olarak ayetin üzerinde ilim yoktur. En ilmi ayet-i kerimedir. Çünkü her şeyi bilen Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır ayetler. Ayetleri verdik önceki derslerimizde. Şimdi bu hadiselerin, yani ayetlerin bize anlattığı bu olayların yaşanmış hikaye boyutunu görmemiz gerekiyor. Yani nasıl oldu, neler oldu? Bu yüzden ister istemez yer yer tekrarlara girmiş olacağız. Hayırlara vesile olması dileğiyle değerli dinleyenlerim. Hazreti Zeynep binti Cahş radıyallahu anha, Hazreti Zeyd'den boşanıp iddet süresini de doldurmuştu. İddet bekleme süresi. Yaşadıkları bunca hadiseden sonra onuru rencide olmuş. Ancak en küçük bir isyan kırıntısı bile yaşamadığı gibi evinde tefekkür ve zikirle olan meşguliyetini daha da arttırmıştı. Ben şimdi bu sözleri sizlere paylaşırken yine böyle içim kıpır kıpır oluyor. Haklı olalım, haksız olalım. Bu dünya işte sonuçta yaşadığımız yer. Bazı hadiseleri yaşıyoruz. Sonra ay çok sıkıldım, bunaldım, streslere girdim. Kavramlarını çok kullanıyoruz. Allah bizi affetsin. Bakın Zeynep binti Cahş genel tabirle Arap'ın en güzeli. En güzellerinden biri. Biraz daha toparlayayım. Yani ahlakıyla, adabıyla, şahsiyetiyle, kişiliğiyle çok mübarek bir hanım. Aklınıza şu gelebilir. Hocam madem o kadar mübarekti, niçin Hazreti Zeyd'le geçinemedi? Bakınız değerli dinleyenlerim, her şeye cevabımız yoktur. Biz kendimizi zorlayıp bazı şeyleri cevap gibi dayatmanın manası da yoktur. Yani ruhlar uyuşamayınca iki tarafta ne kadar muttaki olursa olsun anlaşamayabiliyorlar yani işte. Bu örneği budur. Ancak yani genelde böyle boşanmalarda tabii iki tarafta yıpranır. Benim şu anda anlattığım Hazreti Zeyd'in harisi olmadığı için onun neler çektiğine tek girmedi. Girmiyorum yani. Hazreti Zeynep binti Cahş'ı sizlerle paylaşıyorum. Onuru rencide oluyor. Yani bayağı bir kırılıyor yani. Ancak bir isyan, bak isyan kırıntısı deyimini kullandım bilerek. İsyanlara düşmedi demedim. İsyan kırıntısı bile yaşamadı. Evinde zaten tefekkürde zikir ehli bir insan bunu artırıyor. Şimdi bir düşünün. Başımıza olumsuz bir hadise geldiğinde, yani çok sıkıldığımızda, çok böyle zor durumda kaldığımızda ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Namazları bile farzından kılıyoruz. Tesbihat da çekmiyoruz. Öf dolaşıyoruz. Halbuki bu tür sıkıntıya ilaç secdedir. Zikirdir. Tefekkür tesbihattır. Tevbe istiğfardır. Bunu yapmamız gerekiyor. Yani namaza duracağız. Uzun kıraatlar. Ayeti kerimeleri hissederek okumak. Tesbihatları böyle içimizde duya duya tesbihatlar. Düştüğümüz o sıkıntı her neyse onu oradan bizi çıkaracak olan bunlardır. Hazreti Zeynep binti Cahş zaten zikir ehli, tefekkür ehli, böyle bir hadise yaşayınca daha da artırıyor. Daha çok tefekkürle meşgul oluyor. Efendim, aile problemleri yaşayan ve neticede boşanan aile fertlerinde ciddi sıkıntılar olduğu gibi ciddi bir onur incinmesi ve hatta onur zedelenmesi de olur. Ciddi bir onur incinmesi ve hatta onur zedelenmesi de olur. Hazreti Zeynep binti Cahş da radıyallahu anha bunları yaşadı tabii. Bunları yaşadı. Ancak ısrarla ve çok tekrarla vurguladığımız gibi isyanlara düşmedi. İsyanlara düşmedi. Bugünün deyimiyle psikolojisi bozulup dengesiz bir hareket yapmadı. Psikolojisi bozulup dengesiz bir hareket yapmadı. Buna rağmen bu konuyu anlatan kitapların bazılarında bunaldı kelimesi geçiyor maalesef. Bunaldı. Güncel eserlerde ise daha da ileri gidilerek strese girdi ifadeleri bile kullanılmış. Bunaldı, arkasından da strese girdi ifadeleri bile kullanılmış. Bütün bunların Hazreti Zeynep binti Cahş'ın sahasında sahabilere karşı saygısız bir davranış olduğunu bilhassa belirtmek istiyorum. Özellikle altını bunun çiziyorum kıymeti dinleyenlerim. Yani hepimiz sıkıntı çekeriz. Ama bir şahsiyet zedelenmesi oluşsun diye yani itibarsızlaştırmaya götüren bir eylem bu. Yani onlara bunaldığı, strese girdiği demek aynı zamanda edepsizlik olur. En azı budur yani. Hadiseye derinlemesine girdiğimizde bu yaklaşımın hakaret ile iftiraya varan bir tavır olduğunda görürüz. Hakaret ve iftira. Okuduğumuz, yazdığımız, dinlediğimiz, konuştuğumuz sıradan birileri değil. Sıradan birileri değil. Sahabilerin ve özellikle de Resulullah'ın hanımlarının sıradan insanlar olmadığını ayeti kerimeler ışığında ileride göreceğiz. Şimdi merak edersiniz diye sadece bir ayet numarası vereyim ben size. Ahzab suresinin 32. ayeti kerimesi. Orada Resulullah'ın hanımları hakkında çok güzel ifadeler var. Müslümanın dilinde, lisanında stres ve bunalım kelimeleri olmayacağı gibi bu kavramların da yani güncelik konuşmalarında kavramlarında da bu ifadeleri olmayacak. İslam bize böyle durumlarda sabır tavsiye ettiği gibi takdir diyerek, ilahi takdir diyerek ciddi bir gönül huzuru verir. Sabır, takdir. Şimdi bir kelime daha geliyor. O da rıza. Rızaya rıza göstermeyen, rızaya rıza göstermeyen nasıl mümin olacak ki? Rızaya rıza göstermeyenin sabrı olmayacağı için stres ve bunalım gibi kendi ürettiği çıkmazında bocalar durur. Kendi ürettiği çıkmazında bocalar durur. Sabır gibi bir nimet varken bunalım gibi isyanlara düşmek bir Müslümana yakışmaz. İlahi hüküm açık ve nettir. Bu konuda Bakara suresinin 153. ayetini sanırım çoğunuzun da ezberindedir. Meşhur aşk-ı şeriflerin birisi budur çünkü. Biz de okuyalım öyleyse. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü iste'inu bis sabri ve salah. İnnallâhe ma'as sabirin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Hiç şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ya eyyühellezine amenü iste'inu bis sabri ve salah. İnnallâhe ma'as sabirin. Sabır tavsiye ediliyor görüldüğü gibi. Sabır tavsiye ediliyor. Ama sadece öylesine sıradan bir sabır değil. Sabır ve namazla buyurularak sabrın gücünün kaynağına da işaret ediliyor burada. Yani sabır öyle sabrettim, sabır ya Rabbi. Bazen böyle hasbunallah sabır ya Rabbi böyle öfkeyle konuşuruz. Yani daha bir duyarlı bir şekilde bir sabır dilememiz gerekiyor burada. Şimdi Hazreti Zeynep binti Cahş böyle bir sabrın zirvesinde olduğu halde, evet, bunun altını bir daha çiziyorum. Hazreti Zeynep binti Cahş böyle bir sabrın zirvesinde olduğu halde bunu görmemek olur mu hiç? Onun ortaya koyduğu sabır duruşu destansı bir duruştur. Yani üzüldü, onuru rencide oldu, aile kurmuştu, boşandı, bir takım sıkıntılar yaşadı, bunları kısmen gördük ama ay streslere girdi, dengesi bozuldu, psikolojisi bozuldu. Böyle bunları bugün ucuz ucuz kullanıyoruz. Ucuz insanların sözleri de ucuzdur, kelimeleri de ucuzdur, kendileri de ucuzdur, sıkıntıları da ucuzdur. Kalite insanın acısı da ciddidir, mutluluğu da ciddidir. Resulullah'ın vefat hastalığı esnasında çok böyle ateşte yanınca aleyhisselam Ayşe annemiz böyle merhamete geldi, rikkate geldi, dedi ya Resulallah ne kadar şiddetli ateşiniz var dedi. Aleyhisselam biz peygamberler böyle muamele görürüz dedi. Yani kişi konumuna göre, durumuna göre efendim imtihana tabi tutulur. En ağırında işte peygamberler çeker. Yani şimdi siz Resulullah Aleyhisselam böyle ateşler içinde kıvranıyordu diye kötü diyebilir misiniz? Yani Allah muhafaza. Yani rüzgar dağına göre eser. Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'a bu duruşu sergiledi. Ve sabırla beklemesini sürdürüyor. Evinde tesbihatıyla efendim meşgul. Diğer taraftan da Ayşe annemize biraz bakalım. Niye Ayşe annemize geçiyorum? Çünkü olayın bundan sonrası Ayşe annemizin evinden devam edecek. Oradan tekrar Zeynep binti Cahş annemize geçeceğiz. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a huzur ve mutluluğun zirvesindeydi yine. Resulullah aleyhisselam ile beraber olmanın o erişilmez hazını yudum yudum yudumluyordu mübarek. Karşılıklı oturmuşlar, muhabbet gülistanından gül devşiriyorlardı. Malum bu ifadeleri fakir kullanıyorum. Muhabbet gülistanından gül devşiriyorlardı. İşte böyle tatlı bir anda Resulullah aleyhisselam'a yine vahiy hali sardı. Onun bu durumunu çok iyi bilen Ayşe annemiz pür edep beklemeye başladı. Hep böyle olurdu çünkü. Hep böyle olurdu. Vahiy genellikle böyle gelirdi. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şimdi ne güzellikler vahiy edecekti kim bilir. Büyük bir heyecanla bekliyor Ayşe annemiz. Büyük bir heyecanla. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'a vahiy geldiğinde ben genelde sohbette de derslerde vahyin geliş şekilleri üzerinde pek durmadım. Durmam da çünkü onu anlamak da zor, anlatmak da zor. Nasıl oluyor? Bize burada lazım olan gelendir. Yani Resulullah'a ne geldi? Çünkü bir hadiseyi yaşayan en doğru o bilir. Şimdi vahiy Resulullah'a geliyor. Ayşe annemiz durumu anlıyor. Edeple bekliyor. Resulullah Aleyhisselam işte vahiy telakki ettikten aldıktan sonra ondaki o vahiy hali geçince zaten ayeti kerimi tebliğ ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sadece böyle zamanlarda hep aklıma şu gelir. Elimize Kur'an-ı Kerim'i aldığımızda bir ayeti kerime okuduğumuzda ya da dinlediğimizde bize o ayeti kerime okuduğumuz o sayfalar ne kadar canlılık, sıcaklık veriyor, ruh veriyor buna bakmamız lazım. Çünkü insan Allah'ın kelamı ile yücelir, şeref kazanır, itibar kazanır. Çünkü Cenab-ı Hak izzet ve şeref Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir buyuruyor. İzzet ve şeref sahibi olmak ne güzel, ne güzel. Evet efendim, Resulullah Aleyhisselam'dan vahiy hali geçince onun o mübarek nur yüzü nurdan bir avize gibi parladı. Hep öyle olurdu, yine öyle olmuştu. Yeni gelen bu vahyi daha tilavet etmeden okumadan, onun yüzünde gören Ayşe annemiz de bir hoş olmuştu. Ayşe anne, hatırlayın, uzun soluklu anlatmaya çalıştım sevgili annemizi. Sevgili annemizin nur yüzüne tebessümle bakan Resulullah Aleyhisselam, bakınız ne buyuruyor. Zeynep binti Cahş'a müjdeyi kim götürür? Zeynep binti Cahş'a müjdeyi kim götürür? Gelen vahyi henüz okumuş değil. Müjde ne? Bu da bilinmiyor. Ve Aleyhisselam Ayşe annemizin yanında. Bir o var, bir kendisi var yani. Zeynep binti Cahş'a müjdeyi kim götürür? Yani Ayşe müjde götür dercesine. Ben götürürüm ey Allah'ın Resulü. Ben götürürüm diyor Ayşe annemiz. Resulullah Aleyhisselam Zeynep'e müjde götürün diyor bir daha. Zeynep'e müjde götürün. Resulullah Aleyhisselam böyle buyurduktan sonra her zamanki gibi Ayşe annemizin yüzüne tebessümle bakarak tane tane okumaya başladı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki neyi okuyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ahzab suresinin 37'den 40. ayete kadar okuyor. İşte önceki haftalarda bunları görmüştük. Bir küçük hatayla elhamdülillah sayenizde onu da tahsiye ettik. Tekrar teşekkür ediyorum. O yüzden şimdi ayetleri bir daha zamana sığmaz diye okumuyorum ama meal üzerinden devam edeceğiz. Hazreti Ayşe annemiz okyanuslar gibi dalgalanıyor. Ayetleri dinleyince öyle derinlere dalıp çıktı ki onu sadece Allah bilirdi. Bir ayet-i kerime, tabi şimdi ayet-i kerime gelmiyor. O zaman bunlar yeni geliyor. Sıcak, taze, taze, haşa. Haşa yani ayetler bayat olmaz. Bak şimdi gene hata yaptım. Allah muhafaza. Yani sıcağı sıcağına ayetler ilk ağızdan tilavet ediliyor. Elimize Kur'an-ı Kerim'i aldığımız zaman o ayet bizimle ne kadar konuşuyor acaba? Bakınız eğer siz ayetler sizinle konuşmasaydı, ayetlere duyarlı olmasaydınız az önce ifade ettiğim hatayı görmeyecektiniz. Gördünüz, rahatsız oldunuz. Niye? Dokundu. Ha işte imanlı kalp böyle bir şey. Kaldırmaz onu, bir şey olmaz canım demez. Ya dalgınlığa gelmiştir diyemez. Allah'ın kelamını okuyorsun. Düzelteceğiz efendim. Düzeltelim efendim. Düzelttik efendim. Elhamdülillah. Allah razı olsun hepinizden. Ayet-i kerime onların ruhuna nasıl yansıyor? Onlara meal verilmiyor. Biz meale ihtiyaç duyuyoruz. Ama mesele sadece mana değil ki yani. O dönemde hepsi Arapça konuşuyordu orada. Onlar anlıyorlardı ama mesele kalbin anlaması, iman noktası yani. Bir ayet-i kerimeye bir mümin kalbiyle bakmak başkadır. Bir müşrik kalbiyle bakmak başka. Aynı etki yapmaz. Aynı etki mümkün değil. Mümkün değil. Ayşe annemiz böyle dalgalanıyor. Zeynep için bu üstünlük onun her şeyine yeter. Zeynep için bu üstünlük onun her şeyine yeter. Ama ondan önce Allahu Ekber, Zeynep yaşadı, Zeynep yaşadı diye coşuyor Ayşe annemiz. Ayetleri okumuştuk. Ayetten burada kısa bir kelime gene okuyacağım biraz sonra. Zeynep için bu üstünlük onun her şeyine yeter. Gelen vahiy dinleyen Ayşe annemiz kendini tutamayarak böyle haykırıyor. Ardından da biraz merak, biraz endişeyle Zeynep için bu üstünlük onun her şeyine yeter diyor. Resulullah Aleyhisselam bakınca onun da tebessüm ettiğini gördüm. hanımı olarak ister istemez her seven kadın gibi o da kıskanan bir tavırla ama naz makamında bir söz söylüyor. Naz makamında bir söz söylüyor. Genelde bu anlatılırken işte bu kıskançlıklar farklı anlatılıyor. Bizim ifadelerimiz bile çok böyle kapak açıyor Allah korusun yani. Kıskandı, şöyle oldu. Bugün kıskanmanın içi nasıl dolduruluyor? O an nasıl oldu acaba? Çünkü seven her kadın, seven her erkek, seven her kişi sevdiğini paylaşmayı istemez. Bu eş paylaşıyorsun. Yani Allah'ın takdiri böyle. Hayır yani haşa eş paylaşıyorsun deyimi belki kaba kaçtı ama burada paylaşılan hanım değil, kocadır. Ayşe annemiz bakın ne diyor. Ayşe annemiz, Zeynep bize karşı bununla övünüp iftihar edecektir. Zeynep buna karşı övünüp iftihar edecektir. Ki bu da onun hakkıdır. Bakın hakkı teslim ediyor ama devam ediyor. Ne de olsa onun nikahı Yüce Allah tarafından kıyılmış olup bu nikah da okunup gelen vahiy ile tescil edilmiştir. Ayşe anne çok alime bir hanım. Hatırlayınız iftira hadisesi, ifk olayı. Sonrasında ayetlerin gelmesi. Orada Ayşe annemiz şöyle demişti. Rabbimin benim masum olduğunu Resulüne rüya yoluyla bir şekilde bildirecektir diye bekliyordum ben. Benim gibi biri için okuna gelen ayetlerin geleceğini beklemiyordum diyor. Nur suresinin ikinci sayfası, koca bir sayfa, 10 ayeti kerime bu konuda geldi. Bunu anlattı. Ayşe anne bunu yaşadı. Ayşe anne Kur'an, Kur'an'ı öylesine yaşayan ve Kur'an'da anlatılan bir anne. Burada da şimdi diyor ki Zeynep bize karşı bununla övünüp iftihar edecektir ki bu da onun hakkıdır. Ne de olsa onun nikahı Yüce Allah tarafından kıyılmış olup bu nikah da okunup gelen vahiy ile tescil edilmiştir. Ayetleri okumuştuk. Resulullah Aleyhisselam nazil olan vahyi tebliğ edecekti. Ama bu gelen vahyin tebliği hiç de kolay değildir. Bu seferki vahiy tebliği hiç de kolay değil. Şimdi efendim, geçen haftalarda genişçe görmüştük. Şimdi burada bir defa daha benzeri tekrar ama yeni şeyler söylemeye çalışacağız inşallah. Ayşe annemiz hadiseyi bize ilk elden anlatan ilk ravidir bu konuda. Tabii sonra diğer raviler gelecek. Ancak Ayşe annemiz bunu anlatırken gerçekten çok büyük bir fitnenin önüne kocaman bir duvar geliyor. Malumunuz Ayşe annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sonra da uzun yıllar yaşadı. Ta Emevile dönemine kadar. Birçok konuda fetvalar verdi. Birçok ayetin tefsirini yaptı. Bir de bu ayetler tefsir yaptı ayetler. Ve birileri ileri geri konuşmuştu belli dönemlerde. Ayşe annemiz bu ayetin tamamını anlattığı gibi diğer ayetleri de okuyup açarak çok net bir duruş sergiliyor. İleriki zamanlarda bazı nasipsizlerle beraber her zaman toplumun yüz karası olan hainler bakın ne diyorlar. Resulullah her vahyi anlatmadı. Bazı şeyleri gizledi. Haşa. Bu cümleyi tekrarlayamıyorum ya. bu kadar ileri gidecek bu insanlar? İşte bu hainlere en güzel cevabı yine ayeti kerime ile Ayşe annemiz veriyor. Gizleyecek olsaydı işte bunu gizlerdi ifadesi çok açık ve net. Peki bu ifadeyi de ben size kaynağından efendim Arapça aslından okumak istiyorum. Buhari Tevhid babında bölümünde Aleyhisselam'ın bu davranışı, Zeynep binti Cahş'ın bu davranışı, Ayşe annemiz diyor ki Kalet Ayşetu. Ayşe annemiz dedi ki Lev kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâtimen. Ben değil. Bunu doğru okuyorum, yanlış anlaşılmasın. Kâtimen. Yani Resulullah aleyhisselam gizleseydi şeyen bir şey vahiden leketeme gizlerdi hazihi. Bunu gizlerdi. Kâlet Ayşe Lev kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâtimen şeyen leketeme hazihi. Bunu gizlerdi kâle. Diyor ki ayetin tamamını okuyor Ahzab suresinin efendim 37 tamamını. Kaç defa okudum? Şimdi o iki kelime okuyorum size. Zevvecnâkeha. Biz onu sana zevce yapıp nikahladık. Ayet-i kerime. Zevvecnâkeha. Biz onu sana zevce yapıp nikahladık. Ahzab suresinin 30. ayeti kerimesi. Yani kolay değil. Çünkü daha önce de geçti bu. O günkü toplumda evlatlığın boşadığı kadın gelin şeklinde telakki ediliyor. Gelinini aldı, oğlunun karısını aldı gibi bir ifade kullanıyor. Bunların izahını biraz yapmıştık. Yine inşallah yapacağız. Şimdi şöyle bir ifade kullansam. Bazı zamanlarda bazı nasipsizler çıkmıştı. Bazı zamanlarda bazı nasipsizler çıktı. Bazı zamanlarda bazı nasipsizler çıkıyor. Bazı zamanlarda bazı nasipsizler çıkacak. Böyle son kelimeleri, fiilleri hariç diğeri aynı kavramlarla. Yani nasipsizler çıkmıştı, çıktı, çıkıyor, çıkacak. Ve bu böyle sürüp gidecek. Burası imtihan dünyasıdır çünkü. Sadece nasipsizler değil, nice hainler de vardır maalesef. Hainler, hainsiz toplum yoktur işte. Yoktur. İşte bu nasipsizlerden hain bir grup Resulullah her vahyi tebliğ etmedi, bazılarını gizledi diye kainatın efendisine iftira atacak kadar ileri gittiler. Hazreti Ayşe annemiz daha o zamanlarda onların bu çirkin iftiralarına karşı Resulullah vahiden bir şey gizleseydi diye başlayan bu ifadeleri kullandıktan sonra ayeti kerimeyi de okuyor. Hazreti Zeynep annemiz ise böyle bir olayın yaşayan kahramanı oluyor. Peki netice nedir? Netice çok daha güzeldir. Bu evlilik Hazreti Peygamber aleyhisselam ile Zeynep binti Cahş annemizin evliliği vahiy ile gelmişti. Hiç kimsenin tek bir kelime bile söylemeye hakkı yoktu. Yoktur. Yoktu, yoktur. Bu evlilik vahiy ile geldiği için en küçük bir itiraz bile olamazdı. Olmamalıydı. Olamaz. Vahiy ile gelen evlilik Ayşe annemizi çok özel düşüncelere sevk etse de aralarına yeni kumayı getirecekti. Kuma malum aynı kocanın diğer hanımı. Hem de kumaların en güzelini. İlahi ferman buydu çünkü. Her alanda olduğu gibi Hakk'a teslimiyette Sıddık'a derecesine yükselmiş olan Hazreti Ayşe annemiz Hakk'a teslimiyette de Sıddık'a, hani Ayşe'yi Sıddık'a diye kaç ders hatırlayın anlatmıştık. Anlatmaya estağfurullah çalışmıştık. Bu ayeti kerime ile bir başka haleti ruhiye yaşadım. Çünkü güçlü bir rakip, yani kuma gelecekti üstüne. Rızaya razı olmakla birlikte beşer, insan bir hanım olarak kıskanması çok normal bir şeydi. Ancak bu kıskanma kelimesi de yani bugün çok farklı şekilde alıp böyle batıcı bir şekilde, itici bir şekilde işleniyor maalesef. Herkesin karakteri neyse işleyişi de o oluyor değerli kardeşlerim. Bir yandan yeni nazil olan ayeti ruhun da sindirirken, biliyorsunuz sahabelerin en büyük özelliğinin birisi budur. Onlar gelen vahyi böyle sindirirlerdi yani. Diğer yandan da Allah'ın Resulüne bakıyor. Resulullah Aleyhisselam tekrar gülümseyerek buyurdu ki, Zeynep'e kim gidip Allah'ın onu bana nikahladığını müjdeler? Bu Ayşe annemizin yanında kullandığı üçüncü ifadedir. Yani ben araya izah getiriyorum, yani seri olarak bunları söyledi Aleyhisselam. Hüküm Allah'ın, takdir Allah'ın, irade Allah'ın. Kim karışabilir ki buna? Kim karışabilir ki buna? Sadece yıllardır değil, asırlardır kökleşmiş yanlış karşısında onu kökünden söküp atan ilahi fermandır bu. Onu kökünden söküp atan ilahi fermandır bu. Nazil olan vahiy ve Resulullah'ın isteği üzerine Hazreti Zeynep binti Cahş'a müjde götürüldü. Peki bu müjdeyi kim götürdü? Bu müjdeyi kim götürdü? Bu büyük müjde bir rivayette Hazreti Zeyd bin Harise tarafından, bir rivayette Seleme adlı cariye tarafından, diye bir rivayette de farklı kişiler tarafından müjdelenmiştir. En doğrusunu Allah bilir. Biz kaynaklarda iki tane rivayeti daha öncelikli bulduğumuz için ikisini de aldık buraya. Bu büyük hadisenin en yakın şahitlerinden biri olan kim? Hazreti Enes bin Malik. Bu olayı bize anlatırken Hazreti Zeyd bin Harise'yi Resulullah'ın çağırdığını ve olayı anlatıyor. Diyor ki Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselam diyor, Zeyd bin Harise'yi huzuruna çağırdı. Ey Zeyd dedi. O da lebbeyk ya Resulullah, buyur. Şu anda vereceğim göreve en uygun kişi sensin dedi. Vereceğim göreve en uygun kişi sensin deyince Zeyd bin Harise büyük bir coşkuyla lebbeyk ya Resulallah, sen ne istersen ben onu yaparım. Sen ne istersen ben onu yaparım. Fidâke ebi ve ummi ya Resulallah. Zeynep'e giderek Allah'ın onu bana nikahladığını müjdeleyip benim için dünürlük yap. Zeynep'e giderek Allah'ın onu bana nikahladığını müjdeleyip benim için dünürlük yap. Allahu Ekber. Evet, Resulullah Aleyhisselam böyle buyurunca tekbir getiren Hazreti Zeyd hemen harekete geçti. Ama kolay mı? Değil. Ayakları onu taşıyamıyordu sanki. Daha 5-6 ay ancak olmuştu ondan boşanalı. Şimdi kalkıp boşandığı bir kadının yanına Resulullah Aleyhisselam için müjdeye gidip görevini yapmak zorundaydı. Kolay değil tabi onun işi de. Hazreti Zeyd Narise radıyallahu anh'a büyük bir heyecanla Hazreti Zeynep binti Cahş'ın kapısını çalarken bir taraftan da kendisini tanıtıyordu. Nasıl diyecek? Resulullah'ın elçisi Zeyd bin Harise beni sana Resulullah gönderdi. Yani biz bunu şöyle çevirelim. Ben Resulullah'ın elçisi Zeyd bin Harise'yim. Beni sana Resulullah gönderdi. Evet. Cevap nedir? Resulullah'ın elçisi hoş geldi. Resulullah devreye girdiği an her şey değişiyor. Hoş geldi diyen Hazreti Zeynep kapıyı aralıyor. Ey Zeynep, seni müjdelerim ki Resulullah Aleyhisselam beni kendisi için dünürlük edeyim diye sana gönderdi. Ey Zeynep, seni müjdelerim ki Resulullah Aleyhisselam beni kendisi için dünürlük edeyim diye sana gönderdi. Hazreti Zeynep binti Cahş bir an duruyor ve adeta birkaç tekrar yapsın dercesine bakıyor. Hazreti Zeyd bin Harise de birkaç kelime farklılıklarla aynı şeyi söylüyor. Ey Zeynep, seni müjdelerin en güzeliyle, en iyisiyle müjdelerim ki Resulullah seni sevci olarak almak için sana dünürlük edeyim diye beni gönderdi. Böylece Hazreti Zeyd bin Harise usul ve adabınca Peygamberimiz Aleyhisselam'ın elçiliğini yerine getirmiş oldu. Zeynep binti Cahş Resulullah Aleyhisselam tarafından isteniyor yani. E şimdi mübarek annemize bir heyecan basıyor. Nasıl cevap verecek? E cevap verecek ama heyecan da var. Heyecan şimdi bende de var. Ama aynı zamanda süremiz de doldu. En iyisi mi? Zeynep binti Cahş annemizi bir hafta sonra cevap verdilerim diyorum. Efendim, yine sizlerle beraber olmak, buluşmak, güzellikleri paylaşmak, hatalarımızı tahsiye etmek üzere, haftaya yine görüşmek üzere, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.